Ayrım 32 sayfa 344. Ultimatum. Anders de la Motte. 43. bölüm. Keskin nişancı matına pozisyon almış halde uzanmıştı. Tüfeğin desteklerini çıkarmış, mesafeyi, rüzgarı ve açıyı da hesaba katarak dürbünle nişan tertibatını ayarlamıştı. Silahlı çatışma sırasında kulübenin cephesini dürbünden taramıştı. Ancak çatışma binanın diğer tarafında gerçekleştiği için yalnızca sesleri işitebilmişti. Yeniden iki küçük karanlık pencereye baktı. Bir sebepten zihninde peder Ivor'un sesi yankılandı. ''Pişmanlığın var mı çocuğum?'' Muhtemelen bundan pişman olacaktı, şimdiden biliyordu ama seçeneği yoktu. Görevi tamamlamayı sebe borçluydu. ''Pişmanlığın var mı?'' Keskin nişancı gözlerini birkaç defa sımsıkı yumup açtı ve kafasındaki sesi susturmayı başardı. Tüfeğin dürbününden küçük pencereleri izlemeye geri döndü. ''Gitmeliyiz, hemen şimdi.'' Cassandra'nın gözleri fal taşı gibi açılmıştı, sesi dehşetten boğuk çıkıyordu. Dışarıda patlayan silahlar sonucu üçü de içgüdüsel olarak yere kıvrılmışlardı. Cassandra Tindra'yı, Natalie de her ikisini kollarıyla sarmıştı. Natalie saatine baktı. Gövdesi korkudan sertleşmiş gibiydi. Zor nefes alıyordu. 5 dakika demişti Atıf. 5 dakika çoktan geçmişti. Natalie ayağa kalktı. Pencerelerden birine gitti ve mandalını çekiştirdi. Ancak pencere sıkışmıştı. İçeriden bir gümbürtü geldi. Natalie ön kapıdan olduğunu tahmin etti. Derken bir mandal açıldı. Keskin metal baş parmağını kesti. Biri yatak odası kapısının koluna yüklendi. ''Lanet olsun, aç şunu Cassandra!'' ''Bu Eldar'' dedi Cassandra. ''Susanna'nın kocası.'' Atıf büyük ihtimalle. Cassandra kollarını Tindra'ya daha da sıkı sardı. Kızın kafasını göğsüne gömdü. ''Karlası, kapıyı aç!'' Kapı kolu aşağı yukarı zangırdadı ve dayanıksız kapı dışarıdaki adamın çekişleriyle beraber eğildi. Natalie pencereye doğru son bir hamle yaptı ancak üst mandal açılmıyordu. Yatak odası kapısının gıcırdadığını duydu ve her an açılabileceğini fark etti. Oraya koşup omzunu kapıya dayadı. Kapı kolunun yukarı kalkmasını bekledikten sonra hızla anahtarı çevirdi ve tüm gücüyle yüklendi. Eldar kola yüklenip bir kez daha çekince kapı aniden açıldı ve Eldar geri savruldu. Natalie ona doğru uçup göğsüyle çarpıştı. Eldar'ı sandalyelerden birine sırt üstü düşürdü ve adamın üstüne çıktı. ''Kaç!'' diye bağırdı Cassandra, ''hemen!'' Natalie parmaklarını Eldar'ın yüzüne geçirip gözlerini tırmalamaya çalıştı. Silahı tutan el başına indi ve Natalie bu darbeden kaçamadı. Darbe kulağına geldi ve başını döndürdü. Eldar'ın dengesini toplayıp çok daha kuvvetli ve yerini bulan yumruklarla onu dövmesi an meselesiydi. Tindra'nın çığlık attığını duydu ve refleks olarak başını oraya çevirdiğinde Eldar sol eliyle onu çenesinden kavradı ve havaya kaldırdı. Eldar elini sıktığında Natalie'nin gözleri karardı. Kollarını vahşice sallayıp yüzüne ulaşmaya çalıştı. Ancak Eldar fazla güçlüydü. Natalie onun tabancayı kafasına indirmek üzere hedef alıp elini kaldırdığını gördü. Gözlerini kapattı ve darbeyi bekledi. Karanlığı. Ancak bunun yerine Eldar bir acı çığlığı attı. Natalie gözlerini açtığında Cassandra'nın Eldar'ın sağ koluna yapıştığını, kusursuz beyaz dişlerini onun silahı tutan eline geçirdiğini gördü. Buna rağmen Eldar silahı bırakmamak için direniyordu. Cassandra hala sağ elini ısırırken ve Natalie de hala kucağındayken zeminden güç alıp ayağa kalktı. Natalie'nin boğazını daha sert sıkmaya başlamıştı. Natalie'nin sol ayağı yerden kesildi ve görüşü daha da azaldı. Kolunu sağa sola sallarken elinin tersiyle bir şeye dokundu. Masadaki büyük camlı Högana saksılarından biriydi. Eldar vücudunu sarstı ve Cassandra'yı sanki bir bez bebek gibi öteye fırlattı. Bir kez daha tabancayla Natalie'nin kafasına vurmak için hedef aldı. Natalie onunla göz göze geldi. Bakışlarındaki öfke ve nefreti gördü ve saksıyı kafasına indirirkenki şaşkınlığı. Saksı çatlamış halde olmalıydı. Çünkü hemen tuzla buz oldu ve Natalie'nin elinde uzunca bir çömlek parçası kaldı. Eldar'ın başı geri düştü. Alnındaki derin yaradan kan akmaya başladı. Ama yeri yığılmadı, sadece başını salladı, doğruldu ve tabancasını 3. defa doğrulttu. Kassandra çığlık attı. Kulakları sağır edecek kadar tiz bir çığlıktı ve Natalie son kuvvetiyle bir darbe daha indirdi. Eldar'ın sol gözüne vurmuştu ve uzun keskin çömlek parçası Natalie'nin el boğumları Eldar'ın kaşlarına değene kadar içeri girdi. Natalie Eldar'ın vücudunun baştan aşağı titrediğini hissetti ve boğazını sıkan el gevşeyip yana düştü. Kurtulmak, ayaklarını yere basmak için çırpındı. Cassandra hala bağırıyordu. Natalie'nin ayakları yere değene kadar durmadı. Pencere diye inledi Natalie, neredeyse farkında bile olmadan yüzündeki kanı süveteriyle silerken. Buradan çıkmalıyız. Keskin nişancı kargaşayı tüfek dürbününden izlemişti. Açılan kapı, kulübenin içinde hareket eden vücutlar. Belli ki kavga ediliyordu. Ama keskin nişancı kimin kim olduğunu anlayamıyordu. Daha önce de benzeri durumlar yaşamıştı. Sabırlı olmanın faydasını göreceğini biliyordu. Doğru vakti beklemeliydi. Gürültü dinmişti ve keskin nişancı parmağını tetiğe geri koydu. Nişan çaprazını pencerenin ortasına hizaladı. Peder Ivor'un sesi eskisinden de yüksek, neredeyse odağını kaybetmesine neden olacak kadar güçlüydü. Sanki eski akıl hocası hemen arkasındaydı. ''Pişmanlığın var mı çocuğum?'' Nabzı aniden boğazında, şakaklarında, gözlerinde atmaya başladı. Midesi bulanıyordu. Nefesini tuttu. Bulantısını midesine geri bastırdı ve kalp atışını her zamanki yöntemle yavaşlatmaya çalıştı. Ancak her zamanki rutini bu defa başarısız oldu. Pencerede hareketlenme fark etti. Cam ardına kadar açıldı. Dürbününde kızıl saçlı bir kadın belirdi. Tetiği çeker çekmez pişman oldu. Atıf kulübenin büyük odasına daldı, silahı tutan eliyle odayı taradı. Eldar'ın cesedi büyük yemek masasının üzerinde yatıyordu. Tindra bir koltuğun arkasında büzüşmüştü. Amu! Kız kollarını onun ensesine doladı ve küçük yüzünü omzuna gömdü. Atıf neredeyse acısını unutacak gibi oldu. Tindra'yı küçük odanın kapısına taşıdı, kapı eşiğinde durdu. Cassandra sırt üstü ağzı açık, ifadesiz bir şekilde tavana bakıyordu. Bir kan gölü ağır ağır çam parkeye yayılıyor, şeritli bir desen oluşturuyordu. ''Dışarıdan geldi'' dedi burnunu çekerek Natalie cesedin yanına çökerken. ''Yapabileceğim hiçbir şey yoktu.'' Pencere ardına kadar açıktı. Akşam rüzgarında ağır ağır ileri geri sallanıyor, sanki veda ediyordu. 44. Bölüm. Oscar Wilde'in masasında yarı uzanmıştı. Yanındaki polis telsizi harekat kanalını ayarlıydı. Şu ana kadar 4 ceset bildirilmişti. Birisi kadındı. Bunun kim olduğunu zaten biliyordu. Kahrolası küçük sürtüğün bir daha onunla ya da ailesiyle oyun oynayamayacağından emindi. Yarım saat içinde basın aceleyle hazırlanmış haberlerle dolacaktı. Olay yerinden canlı yayınlar yapacaklardı. Bölgesel suçlar biriminin arka bahçesinde bir başka çete katliamı olmuştu ve büyük ihtimalle Staffan Collander'ın kariyerinin tabutuna son çivi çakılacaktı ve elbette Person'un, o şişko piçinde. Natalie Collander ve Person, hepsi de tek bir dahiyane darbeyle devrilmişti ve bu dehanın izinin kendisine kadar sürülmesi mümkün değildi. Telsizi kapatmak için uzandı fakat parmağı düğmeye basmadan durakladı. Neden tereddüt ediyordu? Kesinlikle odaklanması gereken başka şeyler vardı. Julia Gabrielson yine kendini aşmış ve ona gücün merkezine yeniden kabul edilmesi için ihtiyaç duyduğu araçları vermişti. Julia ile tuhaf bir şekilde gurur duyuyordu. Julia onun çırağıydı ve ona yaptığı stratejik yatırımlar şimdi hayal bile edemeyeceği bir kazanç getirmekteydi. Julia, Wally'nin emniyette çalışmak zorunda kaldığı tüm o gerzeklerden çok farklıydı. Zeki, hırslı ve kendisi gibi güvenilirdi. Beraber daha ileriye, parlak bir geleceğe yürüyebilirlerdi. Sadece son bir iteleme daha gerekiyordu ya da bakış açısına göre son bir fedakarlık. Peki neden polis telsizini kapatmıyordu? Muhtemelen ekranındaki haritada ağır ağır ilerleyen küçük nokta yüzündendi. Nokta karayolu üzerinden kuzeydoğuya Arlanda'ya yönelmişti. Tahminen Kasab'dı bu ya da belki de Cassandra Nigren. Kurtulmayı başarmış ve şimdi canını kurtarmak için kaçıyordu. Artık Valli'nin derdi değildi ama yarım bırakılmış işlerden nefret ederdi. Cebinden kontörlü cep telefonunu çıkardı. Daha düğmelere basmadan bunun bu telefonla yapacağı son görüşme olacağına karar verdi. Bundan kurtulurken aynı zamanda bilgisayarından takip programını ve hafızasından Natalie Aden'i silecekti. Susan'la telefonu ilk çalışında açtı. Göğsüne yaslanmış Tindra'yı uyandırmamak için ona ne diyeceğiz dedi Natalie sessizce. Muhtemelen gereksizdi. Arabanın kapılarındaki kurşun deliklerinden esen rüzgar en az Natalie'nin sesi kadar gürültülüydü. Hiçbir şey dedi Atıf omzunun üzerinden. Kulübede dediğimiz şeye sadık kalacağız. Annesinin pencereden çıktığını, Tindra'yı kötü adamlardan kurtarmak için böyle yapmak zorunda kaldığını, senden ona bir süre göz kulak olmanı istediğini. Bunu yapamayız ama gerçeği bilmeye hakkı var. Evet var fakat şimdi değil. Güvende olana kadar değil. Tindra yeterince şey yaşadı. Natalie cevap vermedi. Yalnızca pencereden dışarı baktı. 10 dakika daha ve sonra Arlanda'da olacaklardı. Her şey değişmişti. Artık istese de eve dönemeyecekti. Kulübe parmak izleriyle doluydu. Evi kiraladığı adam onu teşhis edebilirdi. Elbette kulübeyi ateşe vermeleri gerekirdi. Ancak Cassandra'yı vuran her kimse hala orada bir yerlerdeydi. Tek seçenekleri eşyalarını almak, Natalie'nin delik deşik golfine atlamak ve oradan derhal uzaklaşmaktı. İlk devriye arabasından yoldaki bir kavşaktan 1 kilometre kadar sonra rastladılar. Polisin olay yerine emniyete alması, oraya bir adli ekip getirmesi ve tüm bulguları sisteme girmesi uzun süre alacaktı. Ama Natalie en geç ertesi akşam itibarıyla en az Atıf kadar aranacağını tahmin ediyordu. Sağ elini kaldırdı, titriyordu. ''Sence bizi nasıl buldular?'' dedi. ''Yine bulabilirler mi?'' Keskin nişancı silahını ve kamp matını her zamanki çalışılmış 5 hareketle topladı. Küçük gölün etrafından dikkatlice süründü, ormandan geçti ve kiralık arabasını park ettiği evlerin arasına vardı. İzci kabininden neredeyse 30 kilometre kadar uzaklaşmıştı ki cep telefonu çaldı. ''Eldar öldü'' dedi Susan'la, sesi soğuk, hüzünlüden çok gerçekçiydi. ''Diğer ikisi de kasap kaçmayı başardı.''
''Üzgünüm'' dedi keskin nişancı.
Eldar'ın iyi bir adam oluşuyla ilgili bir şeyler eklemeyi düşünse de vazgeçti. ''Arlanda'dan ne kadar uzaktasın?''
Keskin nişancı başını kaldırdığında bir tabela gördü. ''En fazla 15 dakika.''
''Güzel, onlar çoktan vardılar, bu işi bitir.''
45. Bölüm.
Jesper Stenberg yüzüne su çarptı, sonra doğrulup lavabonun üstündeki aynada kendine baktı. Carolina ve Stenberg'in kayınvalidesi kızları iskeleye götürmüşlerdi. Bu da ona sıradaki ütüleme öncesi misafir kulübesinde bir şekerleme yapma fırsatı vermişti. Onu telefon uyandırmıştı. Emniyet genel müdürünün kendisiydi arayan. Ona bu defa Stockholm'in güney banliyölerinde bir başka çete çatışması gerçekleştiğini haber vermişti. Ama Stenberg bu çeşit detaylara olan ilgisini kaybetmişti. Çok geçmeden İçişleri Bakanı olarak atadığı kişi polisin başına geçecek ve organize suçla savaşacaktı. Stenberg ise bambaşka bir amaca yönelmişti. Başbakan Jesper Stenberg dedi aynanın karşısında pratik yaparak, vurguyu hafifçe değiştirdi. Başbakan Jesper Stenberg, bu kulağa daha iyi geliyordu, yarın olacaktı. En tepeye çıkan yolda ilk adım. Rosenbad'da bir basın toplantısı, başbakan kısa bir seçim konuşması yapacak ve sıra Stenberg'in podyuma çıkıp başbakan vekili ve partinin geleceği olarak sunulmasına gelecekti. Stenberg hep bunu istemişti. Soru şuydu, bu yükselişe neye mal olmuştu ve gerçekten bilmek istiyor muydu? Meseleyi zihninde defalarca ele almış ve bir olası sonuca varmıştı, tek olası sonuca. Sophie intihar etmişti, John kalp krizinden ölmüştü, Wally'nin imaları, Bowman'ın o tatsız koşulsuz sadakat açıklamaları ve kendisinin giderek karmaşıklaşan kabusları. Tümü çok can sıkıcıydı. Ancak bunların hiçbiri herhangi bir delil teşkil etmiyordu ve delil olmadan da Wally'nin yapabileceği hiçbir şey yoktu. Bu da ona 2 seçenek bırakıyordu. Teklifi reddetmek ve Carolina ile birlikte verdikleri bütün emekleri, buraya kadar gelebilmek için yaptıkları bütün fedakarlıkları çöpe atmak. Ya da işi kabul edip geçmişe bir sünger çekmek. Yeni konumunu iyilik yapmak için kullanmak, ülkenin iyiliği için kullanmak.
Yüzünü misafir avlularından biriyle kuruladı. Basın sözcüsüyle konuşmasını son bir kez daha gözden geçirmenin vakti gelmişti. Vücuduna tanıdık bir his yayılmaya başladı. Mutlak bir mevcudiyet hissi. O akşam kalkacak yalnızca birkaç uçak daha kalmıştı. Dolayısıyla havaalanı neredeyse bomboştu. Atık bir an önce güvenlikten geçmek, gümrüğü aşmak, ancak o zaman yemek ve dinlenmek için durmak istiyordu. Ama Natalie onu oturmaya ve lavaboların dışındaki oturaklarda beklemeye ikna etmişti. Neredeyse 10 dakikadır içeride olmalıydı. Bunda tuhaf bir şey de yoktu hani. Atıf ilk defa birini öldürdüğü zamanı hatırladı. Adrenalin hücumu sona erdiğinde nasıl kustuğunu. Aslında Natalie'nin buraya kadar dayanması takdire şayandı. Ama o çetin cevizdi. Belki de Atıf'ın tanıdığı en çetin ceviz kişiydi. Atıf'ın yaralarını havaalanı otoparkında dikecek kadar... Havaalanına yanağının ortasında kanlı koca bir delikle girecek halin yok herhalde. Atıf yanaklarından birindeki düzgün bandaja dokundu, sonra diğerine. Natalie'nin ellerinin titremesine rağmen acı o Atıf'a dikiş atana kadar artmamıştı. 4 seviyesinde bir acıydı ki ağrı kesiciler 3'e düşürmüştü. Tinra'nın başı Natalie'nin kucağındaydı. Arabadan havaalanına geçerlerken neredeyse uyanmamıştı bile. Bu da tuhaf değildi. Tamamen bitik olmalıydı ama şimdi güçlerini toplamaları gerekiyordu. Güvenliğe ulaşmak için son bir çaba sarf etmeleri gerekiyordu. ''Burası boş mu?'' dedi bir ses İngilizce olarak. Atıf başını kaldırdı ve kendi yaşlarında sıradan görünümlü, bir elinde gazete olan siyahlar içinde bir adam gördü. Adam karşıdaki oturağa işaret ediyordu. ''Elbette'' diye mırıldandı Atıf. Adam oturdu, birkaç saniye Atıf'a baktı. ''Ne güzel çocuk'' dedi, ''kızınız mı?'' İngilizcesi iyiydi, çok hafif bir aksanı vardı. ''Doğu Avrupa olabilir miydi acaba, Rus?'' ''Yeğenim.'' Adam ona bakmaya devam etti. Bakışı arkadaşçaydı ama yine de Atıf'ın içinde tanıdığını hissettiği bir şey vardı, çok tanıdık bir şey. ''Size bir soru sorabilir miyim? Biraz tuhaf gelebilir ama cevabınızı gerçekten merak ediyorum.'' Atıf kaşlarını çattı. Natalie gideli neredeyse 15 dakika geçmişti, yakında dönmesi lazımdı. Atıf kadınlar tuvaletinin olduğu tarafa baktı, sonra karşısındaki adama ''Tabii'' dedi. ''Hiç pişmanlığınız oldu mu?'' Atıf bunu beklemiyordu. ''Ne hakkında pişmanlık?'' Adam omuzlarını silkti. ''Bu hayat hakkında, zaman içinde dönüştüğümüz insanlar hakkında, yaptığımız şeyler hakkında.'' ''Pişman olduğum çok şey yaptım'' dedi Atıf kendine şaşarak. Yorgunluk gardını düşürmüş olmalıydı. Adam ağır ağır başını salladı. ''Ben de. Bir kere bir adamı 700 metre mesafeden vurdum. Bir orman yamacında gizlenip yatarak 24 saat boyunca doğru anı bekledim. Adam biraz hava almak için balkonuna çıktığında onu öldürdüm. 10 koruma olsaydı yine de beni durduramazdı.'' Atıf doğruldu. Tindra'nın başını nazikçe kaldırdı ve kenara kaydırdı. Natalie'den ses seda yoktu. Adam tuvaletlerin olduğu yönden gelmişti. Atıf katlı gazeteye baktı. Ne çeşit bir silah gizlediğini düşündü. ''Dünyada böyle bir şey yapabilecek çok az insan var.'' diye devam etti adam. ''Yani gururlanmalıydım. Sanırım gururlandım da yıllarca.'' Duraksayıp yeniden Atıf'la göz göze geldi. ''Ama artık değil.'' ''Şimdi?'' ''Pişmanlık yaşamaya başladın'' dedi Atıf. Adam başını salladı, sonra hafifçe gülümsedi. İki adam sessizlik içinde saniyelerce oturup dar geçidin iki tarafında birbirlerine baktılar. ''Onu öldürdün mü?'' dedi Atıf. Sesini sakin tutmaya çalıştı. ''Kimi öldürdün mü?'' ''Natalie.'' Atıf başıyla tuvaletleri işaret etti. ''Onu öldürdün mü?'' Adam dudak büktü. ''Bu benim görevimdi, kızıl saçlı kadını öldürmek. Susanna senin nerede olduğunu söylediği takdirde karşılığında bunu yapacağına dair kaynağına söz vermişti.'' Adam özür diler gibi bir ifade takındı. ''Ama bir hata yaptım değil mi? Kulübede yanlış kadını öldürdüm, kızın annesini.'' Atıf parmaklarını kenetledi. Tindra yanında huzursuzlukla kımıldandı. ''Susanna'nın kocası ve ben eski ahbaplarız'' dedi adam. ''Amcası ve ben birlikte savaştık, arkadaştık.'' ''Eldar öldü'' dedi Atıf uzatmadan. Adam hafifçe kaşlarını kaldırdı. ''Evet, duydum. Yani bir bakıma ödeştiğimizi söyleyebilir miyiz?
Atıf başını iki yana salladı. Kan basıncı yükselirken yanaklarındaki acının arttığını hissetti. Öne eğildi.
Sen masum bir kadın öldürdün diye fısıldadı. Ödeşmiş değiliz hem de hiç.
Adam ağır ağır başını salladı. Ben de öyle diyeceğini düşünmüştüm.
Adam gazeteyi kucağına koydu. Atıf tabanlarını yere bastırdı. Harekete geçmeye hazırlandı.
Susan'la asla vazgeçmeyecek dedi adam ağır ağır. Beni sonrasında yerime yollayacağı adamı ve hatta ondan sonraki adamı da öldürsen bile.
Susanna'nın işi bitti. Para olmadan anlaşma olmaz. Alacaklıları sözünde durmadığı için ona sırt çevireceklerdir.
Onu hafife alıyorsun. Kadın kendi babasını öldürttü. Kendini kurtarmak için onu feda etti. Şimdi Eldar öldü ve Yaslı Dul bu gerçeği düştüğü tuzaktan kurtulmak için sömürecektir. Eldar'ı suçlayacak, aynı kişilerle başka bir anlaşma yapacaktır. Her ne teklif edecek olursa olsun sen ve dolayısıyla önemsediğin herkesle içinde olacaktır. Hiçbiriniz güvende olmayacaksınız. Nerede saklanırsanız saklanın.
Adam yakınlaştı. Pişmanlıklarım var. Sesi alçak, neredeyse bir fısıltıydı. Yaptığım şeylerden pişmanım, yapmadığım şeylerden pişmanım. Bu benim son işim. Asla başka bir can daha almayacağım. Fakat senin ve benim gibi insanlar için ne kadar pişman olduğumuzun önemi yok. Cezamız çoktan verilmiştir. Tek yapabileceğimiz elimizden geldiği kadarını düzeltmektir. Ben yapabildiğimi yaptım, gerisi sana kalmış.
Adam gazeteyi ağır ağır açtı ve Atıf'a verdi. Sonra ayağa kalkıp sakince uzaklaştı.
Gazetenin arka sayfasında bir adres ve bir binanın basit bir çizimi vardı. Bunu 6 rakam ve hızlıca karalanmış bir kare takip ediyordu. Atıf'ın tüm bunların ne anlama geldiğini fark etmesi birkaç saniye sürdü.
Kimdi o?
Atıf başını kaldırdı. Natalie karşısında duruyordu. Biraz rengi soluktu ama onun dışında sapasağlamdı. Atıf ayağa kalktı ve ona sarılacak gibi oldu ancak son anda kendine engel oldu.
Kim diyebildi?
Konuştuğun o adam. Omzunun üzerinden hava alanında ağır ağır yürüyüp uzaklaşmakta olan adamı işaret etti.
Önemli biri değil diye mırıldandı Atıf. Bana gazetesini verdi, o kadar.
Başıyı da işaret edip Natalie'den karşısına oturmasını istedi ve gazeteyi açtı. Adamın sözleri zihninde yankılanıyordu.
Susan'la asla vazgeçmeyecek. Nerede saklandığınızın bir anlamı yok.
Planda değişiklik dedi, sesini sakin tutmaya çalışıyordu. Sen ve Tindra beraber gitmelisiniz.
Natalie ürperdi, gözlerindeki yorgunluğun yerini şaşkınlık aldı.
Sensiz? Neden? Nasıl?
Sen devam et, sana numaralı hesabın şifresini vereceğim. Tindra'yı Abu Dhabi'ye götür. O, annem ve teyzemin eve yerleştiğinden emin ol. Sen Arapça biliyorsun, sorun çıkmayacaktır. Paranın yarısı senin olsun. Gilsen doğruyu söylediyse 7-8 milyon etmesi lazım. Seni milyoner yapmaya yeter.
Ama sen burada ne yapacaksın? Herkes senin peşinde.
Gitmeden önce halletmem gereken birkaç şey var.
Ve bunu ancak şimdi fark ettin. Uçak kalkmadan bir saat önce.
Atıf bakışlarını ondan ayırmadı. Gerekli olmayacağını sanıyordum. Kaçmak istedim ama şimdi fark ediyorum ki bunun halledilmesi lazım. Diğer türlü hiçbirimiz güvende olmayacağız.
Natalie bir süre hiçbir şey söylemeden orada öylece oturdu.
Peki ya Tindra?
Natalie uyanmak üzere olan kızı işaret etti.
Ona açıklayacağım. Sorun olmayacaktır. Seni sevdi Natalie, sana güveniyor.
Atıf istemsiz olarak yutkunduğunu fark etti. Natalie kıza, sonra tekrar Atıf'a baktı.
Ben de onu sevdim dedi sessizce.
Atıf Tindra'yı kollarına aldı, onu sıkıca sardı.
''Neden gitmek zorundasın Amu?'' dedi Tindra ensesine doğru.
Natalie'ye söylediklerini duymuş olmalıydı. Atıf yutkundu ve sesinin titrememesi için elinden geleni yaptı.
''Bazen yapacak bir şey yoktur ama Natalie sana göz kulak olacak ve ben de yakında seninle olacağım.''
''Annem, anneannem ve Kati ile mi? Yüzme havuzu yeni evimizde mi?''
Atıf başını salladı. Yalanı kelimelere dökmeye içi el vermemişti.
Natalie'nin ona baktığını hissediyordu.
Güle güle tatlım.
Sesi çatladı ve Atıf konuşmak yerine kıza olabildiğince sıkı sarıldı.
Güle güle Atıf dedi Natalie. Atıf ayağa kalktığında.
Parmak boğumlarını dikkatlice yanaklarındaki bandajlarda gezdirdi. Şu yandaki kanamış. Yaraların gerçekten dikilmesi gerekiyor. O baytara git de sana bir baksın.
Atıf onun gözlerinin yaşlandığını görebiliyordu. Kendine dikkat et. Natalie parmakları ucunda yükselip onu çenesinden öptü. Atıf elini onun sırtına koyup Natalie'yi birkaç saniye tuttu, gözlerini kapattı.
Onlar da git diyordu kafasının içindeki ses.
Onlarla ol, neden olmasın?
Çünkü ben kaplanım diye düşündü, ben canavarım.
32. ayrımın sonu. Sayfa 358.